Bu programımızda değerli dinleyicilerimiz, Tanrı sözünden yorumunu yapmakta olduğumuz 1. Petrus mektubunun 3. bölümüne geldik. Bu bölümde imanlının sıkıntı ve acıdan geçerken onun yaşamında Mesih'in benzerliğinin oluşacağını göreceğiz. Elçi Petrus okuyucularına bu gerçeği öğretmek istiyor. İmanlının yaşamı özellikle iki yerde etkilenecektir. İlkin evde, sonra da kilisede, yani inanlılar topluluğunda. İlk ayet imanlının evdeki yaşamına değinir ve şöyle yazar: "Bunun gibi kadınlar, siz de kocalarınıza bağımlı olun. Öyle ki bazıları kutsal söze iman etmeseler bile karılarının yaşayışından etkilenerek söze gerek kalmadan kazanılsınlar." Daha önceki yayınlarımızdan da anımsayacağınız gibi elçi Petrus bundan önceki ayetlerde Mesih imanlılarının devlet yöneticilerine ve yersel efendilerine boyun eğme konularındaki sorumluluklarını dile getirmişti. Durum ne olursa olsun başınızda bulunan devlete, onun kurallarına, yasalarına uyun demişti. Şimdi ise konuyu karı koca arasında olan ilişkilere, bağlara getiriyor. Bunun gibi diye söze başlarken bir önceki bölümdeki konuya değinerek imanlının yeryüzünde bir yabancı gibi, bir göçmen gibi iman etmeyenlerden ayrı bir hayatı nasıl sürdürmesi gerektiği konusunu evlilikte sürdürüyor. İncil'den yine Efesoslar mektubunun 5. bölümü aynı konuya değiniyor ve bu kadının evdeki pozisyonudur. Petrus ise imanlı olan kadınla imanlı olmayan kocasının ilişkisini anlatırken, elçi Pavlos Efesoslara mektupta imanlı karı koca arasındaki ilişkiyi anlatıyor. Efesoslara mektupta ruhla dolun ve ruhla dolu olarak yaşayın sözüyle devam ediyor. Ruhla dolunduğunda bir bayandan ne bekleniyor? Efesoslar 5:22'de bunun yanıtı şöyle veriliyor: "Ey karılar, Rab'be bağımlı olur gibi kocalarınıza bağımlı olun." Bunu söylerken kocalara da şu buyruğu veriyor: Mesih'in kilise topluluğunu, inanlılar topluluğunu sevdiği gibi ve kendisini onun yararına verdiği gibi siz kocalar da karılarınızı sevin. Burada elbette hem kadının hem de kocasının ruhla dolu bir yaşamın yaşandığı bir evden söz ediyor elçi Pavlus. Ruhla dolu olarak yaşayan bu karı kocanın ilişkisinde kadın kocasına saygı gösterip ona bağımlı yaşar. Kocası ne yapar? Kocası da karısını sevip yaşamını onun uğruna vermeye hazırdır. Görüyor musunuz aradaki uyumu, birlikteliği? Her insan kurumunda tek bir baş, tek bir önder vardır. İki başlı bir yaratık düşünemeyeceğimiz gibi, bir kurumu iki ayrı önderin aynı zamanda yönetebileceğini de düşünemeyiz. Bu konuda evlilik içerisinde Rab Tanrı baş olma sorumluluğunu kocaya vermiştir. Ancak anlaşılmalı ki kadının kocasına boyun eğmesi, bir çocuğun anne babasına boyun eğmesi gibi değildir, böyle olamaz. Bu durum üstün bir sevgi bağını gerektirir. Böyle bir bağlantı içinde kadın gönüllü olarak kocasına tabi olmak ister. Sadece kadının değil, aynı zamanda erkeğin de kendisine verilen bu yetkisini tanıması Tanrı'nın kesin bir isteğidir. Koca ile karı arasındaki ilişki, Mesih ile inanlılar topluluğu arasındaki ilişkiye benzetilebilir. İnanlılar topluluğunun Mesih'e uyması gerektiği gibi karılar da kocalarına uymalıdırlar. Tabi bu Tanrı'nın göksel sevgisi içerisinde ancak mümkündür, olabilir. Evet, Rabbin sözü kadının gönüllü olarak ve severek bu şekilde kocasına tabi olmasını buyuruyor. Kadın kocasını en derin sevgiyle sevdiği için severek ona tabi olur. Koca da karısını kendi canı gibi sevip korumalıdır. Ruhsal öğütçü olarak uzun yılları içerisinde evlilikle ilgili değerli dostum birçok durumlarla karşılaştım ve halen de karşılaşıyorum. Gençlerin evliliğe girerken her şeyi toz pembe gördüklerine kerelerce şahit oldum. Gerçeği söylemek gerekiyor. Yeni evlenen çiftlere baktığım zaman acaba bu evlilik ne kadar sürecek diye içimden düşünürüm. Çünkü öyle bir çağda yaşıyoruz ki gerçekten de evlilikler, insan ilişkileri ve sevgi gittikçe yozlaşmış durumdadır. Bazılarına öğüt verdim ama evliliğin ilk heyecanı içerisinde sözlerime kulak verdiler mi? Sanmıyorum. Onlara anlatmaya çalıştım. Evlilik üç düzeyde tam anlamıyla gerçekleşebilir. Birinci düzey fizikseldir. Bunun önemini hiçbir zaman küçümsememeliyiz. Ne yazık ki dünya bu fiziksel düzeyden ilerisini göremiyor. Bu nedenle de evliliklerin çoğu boşanma ya da ayrılıkla sona eriyor. Evlilik hem sevinç hem de sıkıntı ve huzursuzluk kaynağı olabilir. Sevinç kaynağı oluyor çünkü iki ayrı yaşam birleşirken istikbalin umut dolu düşleriyle süslenmiş, yepyeni coşku vaatleriyle dolu bir yaşantının beklentisi vardır. Ne yazık ki çok kez renkli düşler karabasana dönüşür ve umut edilen mutluluğun yerini mutsuzluk, kavga, dövüş, kıskançlık, sıkıntı alır. Bazen de sürekli anlaşmazlıklardan dolayı eşler birbirlerinden ayrılmayı ve sonunda boşanmayı çözüm yolu olarak görürler. Evet, fiziksel ilişkinin zevkini doyasıya çıkarabilenlerin inanlılar olduğunu düşünüyorum. Yoran, yıpranan bir günden sonra eve dönünce şunu bunu aramıyorum, beni severek, gülerek karşılayan, kucaklayabileceğim eşimi istiyorum. Evet, değerli dinleyicilerimiz. Evliliğin cinsel yönü önemlidir. Karşıt cinsten iki kişinin birbirine aşık olması, o aşk sonucu evlilik bağları içerisinde yaşamlarını, bedenlerini birleştirmeleri gerçekten şahane bir şeydir. Ancak evliliğin öbür iki düzeyi de rayına oturmalıdır. Mesih'te kurtuluş ve yeni yaşama sahip olan çift işte bu üç düzeyin her birini rayına oturtmuş durumda evliliklerini sürdürebilirler. Evliliğin ilk düzeyinden söz ettim. İkinci düzeyi düşüncelerin ve duyguların birleştiği yerdir. Yani ikinci planda evlilikte duygusal, cansal bir ilişki de vardır. Bu da çok önemlidir. Karı kocanın aynı şeyleri sevmesi, aynı şeylerle ilgilenmesi de çok harikadır. Başka deyişle ilgi alanları da uyumda olması harikadır. Eğer ilgi alanları büsbütün farklı olduğu zaman kolaylıkla birbirinden ayrılabilirler. Bunun sonucunda da trajik bir sonuç meydana gelir. Evliliğin üçüncü düzeyi ise ruhsaldır. Tabii ki şimdi inanç konusuna değiniyoruz. Evli çift yeni yaşamlarını Mesih İsa'nın temeli üzerine kurarlarsa o zaman evlilik tam dengesini bulmuş olacaktır. Evlilik hayatında sorunlar, üzüntüler ve fırtınalar geldiği zaman çiftin ellerini göğe açıp yalvarabilecekleri, yardımını isteyebilecekleri göksel bir kişiye ihtiyaçları vardır. Bu üçlü bağ çok zor kopar değerli dinleyicilerimiz. Özellikle Tanrı'nın sağladığı bağ evliliğin en sağlam bağıdır. İşte bu nedenle Rabbin verdiği yönergeleri göz ardı edemeyiz. İmanlı bir kadının kocası imanlı olmasa bile kadın kendisinin başı olarak kocasına isteyerek saygı göstermeye devam etmelidir. O zaman bu durum erkeğe kadının Mesih'e olan imanının bir tanıklığı olacaktır. Kadın itaatkar, sevgi dolu ve sadık yaşayışı ile iman etmeyen kocasını Rabbe kazanabilir. Her zaman olmuyor ama bazen öyle oluyor ki kadın daha hiçbir şey söylemeden bile kocası onun yaşamına, tutumuna, davranışlarına bakarak Rabbe gelebilir. Yani kadının kocasına sürekli olarak İsa'yı ve kurtuluşu anlatması gerekmez. Kocalarına İncil'i zorla kabul ettirmek için onların boğazlarına sarılan kadınlar, kocalarına en büyük zararı belki de kendileri veriyor. Burada vurgulanmak istenen konu, kadının Mesih'i kocasının önünde her gün yaşaması ve böylece onu Rabbe kazanmasıdır. Bir vaazcı arkadaşım bana şöyle bir olay anlattı. Bir gün genç bir bayan bana gelip, benim nişanlım Mesih imanlısı değildir ama ben onu Rab'be kazanacağıma eminim dedim. Kıza sordum. Onu şimdiye dek kazanabildin mi? Hayır dedi kız. Kilise toplantılarına gelmek istemiyor. O zaman bu kızcağıza dedim. Bana bak kızım. Nişanlını etkileyebileceğin en uygun zaman şimdidir. Nişanlılık döneminde onu eğer etkileyemedinse evlendikten sonra onu etkileyebileceğini sanmıyorum. Evlendikten sonra seninle yaşayacaktır. Seni tüm hatalarınla görecektir. Eğer şimdi onu bir imanlı topluluğuna getiremiyorsan ileride bunu yapabileceğini sanmıyorum. Kız söylediklerimi hiç de beğenmedi. Hatta bana o kadar kızmış olmalı ki bir başka vaazcıya gidip evlenme törenini yapmasını rica ettim. Bu dostum genel bir kural olarak birisi imanlı öbürü ise iman etmemiş iki kişinin nikahını kıymaktan uzaklara kaçar. Neyse bu kız gitmiş evlenmiş ama 2 yıl sonra gözyaşları içerisinde dostuma gelmiş. Ne olmuş? Evlilik rayına oturmamış ve sonunda boşanma zorunda kalmışlar. Bu evlilik daha kurulmadan yıkıma mahkumdu değerli dostum. Petros'un mektubuna dönersek göreceğiz ki az önce sözünü ettiğimiz evlilik durumuna hitap etmektedir. Burada Mesih'e iman etmiş bir kadın ile iman etmemiş eşini görüyoruz. Herhalde kadın evlendikten sonra Rab'be gelmiş. O zaman ne yapmalı? Konuşma tarzını değiştirip şimdi kocasına vaazlar vermeye mi başlamalı? Kesinlikle hayır. Eskisi gibi ona bağımlı kalmakta devam etmelidir. Hatta daha fazla saygı göstermeli. Yani Mesih'i hayatında, tutumunda, davranışında göstermeli. Ne demek Mesih'i göstermeli? Mesih'in kurallarını, sevgi, doğruluk, alçak, gönüllülük kurallarını hayatında göstermeli. Bağımlı kalmak, ona uymak, sözünü tutmak demektir. Diyelim ki bir koca karısının Mesih'e olan imanını kabul etmek istemiyor. Bu durumda kadın ne yapmalıdır? Eğer koca karısından Tanrı'nın buyruklarına ters düşen bir şey yapmasını istiyorsa, kadın kocasının sözünü dinlememelidir. Onun Rab'be sadık kalması çok önemlidir. Tanrı kadınların kocalarına bağımlı kalmalarını buyurdu ama Tanrı hiçbir zaman kadının tanıklığını bozan, onun günaha girmesi pahasına kocasına bağımlı kalmasını buyurmadı. Yani bir örnek vermek gerekirse, eğer koca karısından yalan konuşmasını istiyorsa, günah sayılabilecek bir şey yapmasını istiyorsa, o zaman kadın kocasına boyun eğmemelidir. Bunun dışında kocasına boyun eğmelidir. Bu koca için de geçerlidir. Yani inanlı kişi her zaman doğru olanı yapmalı. Doğru ve dürüst bir yaşam sürdürmelidir. Günaha, kötülüğe, yalan dolana, üçkağıtçılığa hiçbir zaman yaşamında yer vermemelidir. Böyle bir yaşamın ürün getireceğini söyleyebilirim. Öyle ki diyor Petros, bazıları kutsal söze iman etmeseler bile karılarının yaşayışından etkilenerek söze gerek kalmadan kazanılsınlar. Yani kadın kocasına önünde yaşadığı temiz bir hayat yoluyla sözsüz vaaz vererek yaşasın. Bununla ona bağımlı olmak arasında hiçbir ilgisi yok. Burada açıklanması gereken bir nokta vardır. Petros, imanlı bir kadının tanrısız bir adamla olan evliliğinden söz ediyor. Ama bundan söz ediyor diye imanlı bir kimsenin iman etmeyen birisiyle evlenmesine göz yummuyor. Tanrı imanlıların iman etmeyenlerle uygunsuz bir boyunduruğa girmelerini yasaklamıştır. Pavlos Korintos'taki imanlılara yazarken bunu şöyle belirtti. İnanlı olmayanlarla aynı boyunduruk altına girmeyin. Çünkü doğrulukla kötülük nasıl bir araya gelebilir ya da doğruluk kötülükle ne paylaşabilir? Ya da ışık karanlıkla nasıl paydaş olabilir? Bu nedenle imanlı birinin iman etmeyen biriyle evlenmesi Tanrı'nın isteği değildir. Petros burada imanlı birinin iman etmemiş birisiyle evlenmesine izin vermiyor. Özellikle evlendikten sonra Rab'be gelmiş kadınların durumlarından söz etmektedir. Bu durumda olan bir kadının sorumluluğu kocası iman etmese de kocasına boyun eğip itaat etmektir. Petros neden bu şekilde davranılması gerektiğini şöyle açıklıyor. Kocalarınız saygıyla beliren suçsuz yaşayışınıza bakarak etkilensinler. 1. Petros 3 ayet 2. Kadına Petros bu sözüyle ne demek istiyor? Şunu, kocan senin hayatının değişmiş olduğunu görecektir. Aynı zamanda senin Tanrı önünde kutsal ve doğru bir yaşam sürdürmekte olduğunu kavrayacaktır. Artık senin eski dünyevi arzularla yönlendirilmediğini anlayınca bu onun için güçlü bir tanıklık olacaktır. Bir gün bir bayan kilisede bana yaklaşıp her pazar günü kocamı kiliseye getiriyorum dedi. Kadında öyle bir irade gücü vardı ki yalnız kocasını değil bir tümen askeri zorla kiliseye getirebilirdi. Sonra devam edip dedi ki kocam hala Mesih'e iman etmemiş durumda. Her pazar belki bugün iman eder diye umutla beklerim ama nafile. Pazartesi sabahları onunla kahvaltı yaparken gözyaşları içerisinde ona yalvarırım. Onun Mesih'e iman etmesini ne kadar istediğimi belirtirim. Akşam işten eve döndüğü zaman yine gözyaşları içerisinde Rabbe iman etmesi için ona yalvarırım ama hala bu yönde adım bile atmıyor. Kadının söyledikleri beni düşündürdü. Ben onun kocası olsaydım buna nasıl tepki gösterirdim? Sabah kahvaltısında, akşam yemeğinde ağlayan dırdır eden bir karıyla nasıl başa çıkardım? Eminim ki böyle bir durumda olmayı hiç de arzu etmezdim. Sanımca siz dinleyicilerim de bu durumdan kaçmak için köşe bucak arardınız. Bunları düşündükten sonra kadını telefonla aradım ve ona bir önerim var. Bir yıl boyunca kocana Rab İsa Mesih hakkında hiçbir şey söylemeyeceksin. Kadının şaşkınlığı telefon hattında bile hissedilebilirdi. Ne demek istiyorsunuz? Kocama İsa hakkında bir yıl boyunca hiç tanıklık etmeyecek miyim diye sordu. Ben hayır dedim. Tanıklık etmeyeceksin demiyorum. Petros'un mektubunda dediği gibi kocanı sözlerinle Rab'be kazandıramıyorsan onu sözsüz bir vaazla yani yaşam tarzınla Rab'be getir. Kocanın önünde nasıl bir yaşam tarzı sergilemektesin? Bu sözüm kadını gerçekten düşündürdü. Çünkü kocasının önünde kutsal sözün buyurduğu şekilde yaşamıyordu. Bir yıl suskunluk önerimi kabul etti. Çünkü gerçekten kocasını seviyor ve onu Mesih'e kazanmak istiyordu. Aradan 6 ay geçti ve kadının kocası Mesih İsa'yı kurtarıcısı olarak kabul etti. Kendi önerim olduğu halde adamın karısından çok ben şaşırmıştım. Sözsüz vaaz adamı İsa'ya kazandırmıştım. Dostum, şunu unutmayalım ki İsa'yı sadece sözlerimizle yüceltmeyiz, yüceltemeyiz aynı zamanda. Yaşamımızla yüceltmeliyiz. İnsanları İsa'ya çekecek olan onun bizde yaşadığı kendi yaşamıdır. Çekiciliğiniz dıştan beliren en son saç modasıyla süslenmek, altınla bezenip donanmak, giysiler kuşanmaktan ileri gelmesin diyor 1 Petros 3. bölüm 3. ayette. Bu demek değildir ki kadınlar hiç makyaj kullanmayacaklardır. Ya da altın takmayacaklar, kuaföre gitmeyecekler. Hayır, Tanrı sözü böyle bir yasaklama koymuyor. Ancak bize insanları Mesih'e kazanacaksak iç güzelliğine sahip olmalıyız diyor. Aksi halde bütün giysiler de yasaklanmış olurdu. Roma İmparatorluğu döneminde kadınların saç modası üstün bir önem taşıyordu. Evet, günümüzde olduğu gibi Roma zamanında da kadın erkeğini en çok saç modasıyla etkilemeye çalışıyordu. Petros ise burada kocayı en çok etkileyecek olan karısının dış görünüşü değil, onun kocasına olan bağlılığı, sadakati ve kutsal bir hayat yaşamasıdır diyor. Dış görünüşü iç güzelliği yerine koymamalıyız. Şimdi bazı tarihi noktalardan söz edeyim. Bu ayette en son saç modasından söz edilir. O zamanlarda saçın örülmesiydi bu. Bazıları bunu yanlış algılayıp günümüzde bile en sade örgüyü güzellik için kullanmayacağız diyor. Oysa Petros burada eski Roma'da yaygın olan yukarıya doğru örülen gösterişli saçlara karşı konuşmaktadır. Bunu yaparken bile yasaklamıyor. Altınla bezenip donanmadan söz ediliyor. Bu yine kadının altın takmasını yasaklamıyor. Bazıları bunu altından yapılma herhangi bir ziynet eşyasının kesinlikle yasak olduğu konusunda yorumluyor. Ben bunu böyle görmüyorum. Sonra güzel giysilerden de söz edilir. Görüleceği gibi burada yasaklanan şey herhangi bir giysi değil ama özellikle dikkati belki de cinsel yöne çeken aşırı tipte açık ya da tahrik edici giysilerdir. Giysi ve takı konularıyla ilgili olarak diyebiliriz ki bunlar insanlar karşısında çekiciliğimiz olmayacak. Her imanlının çekiciliği içinde taşıdığı Mesih'in karakteri olmalıdır. Günümüzde ne yazık ki bilinçli olsun ya da bilinçsiz dış güzellik insanları Mesih'e çekmek amacıyla kullanılmakta ve özellikle ülkemizin kültürüne aykırı şekilde ters bir izlenim yaratmaktadır. Değerli Necim, evlenmek istediğin adamı Mesih'e kazanamıyorsan, süslerle, püflerle, bir litre parfümle onu kazanacağını sanma. Aynı zamanda Mesih imanlısı acayip kaba ve sevimsiz giysiler giymekten de kaçınmalıdır. Şimdi Petros iç hayatın meziyetlerine geçip şöyle yazar 4. ayette. Tersine içeride saklı kişilikle ilgili bozulmayan yumuşak huy ve dingin ruhla belirsin. Tanrı katında bunun değeri pek çoktur. Her insanın içinde saklanmış bir güzellik vardır. Evet, kadının takabileceği bazı takılar vardır ama bunlar dış için değil iç güzellik içindir. Örneğin yumuşak bir huy ve dingin bir ruh. Bir inanlıyı gerçek anlamda çekici yapan giysi aslında gizli olan iç varlığının güzelliğidir. Son moda saç biçimleri, pahalı takılar ve güzel giysiler hep geçip gidicidirler. Petros bu belirgin çelişkiyi tanıtırken bizi bir seçimde bulunmaya yöneltiyor. Eski antlaşmada iç güzellikleriyle bilinen bazı kadınlardan söz edilir. Rut böyle bir kişiydi. Boaz Rut'a aşık olduğu zaman sadece onun dış görünüşünü hesaba katmamıştı. Onun karakteri hakkında iyi şeyler duymuştu. Boaz Rut'un tüm kişiliğine aşık olmuştu. Süslenmekte değer aramaktaysan kardeşim, Tanrı katında itibar gören değeri ara. İç güzelliği Tanrı katında en çok itibar kazanan güzelliktir. Şimdi Petros eski antlaşma döneminde yaşamış olan kadınları örnek olarak gösterip şöyle yazar 5. ayette. Önceki dönemde umutları Tanrı'da olan kutsal kadınlar da kendilerini böyle donatırlardı. Onların bağımlılıkları kocalarındaydı. Eski antlaşmada bu konuda bize örnek olabilecek birçok imanlı kadınlar vardır. Daha önce Rut'tan söz etmiştim. Rut ile Boaz evlendi ve onların soyundan İsa Mesih dünyaya geldi. Eski antlaşmada bir de Rahel'den söz edilir. Onun güzel bir kadın olduğu dile getirilir. Herhalde Yakup ona aşık olduğunda yalnız dış güzelliği değil, öncelikle iç güzelliği de hesaba katılmıştı. 6. ayette şöyle diyor, örneğin Sara İbrahim'e efendi diyerek onun buyruğuna uydu. Sizler onun kızlarısınız, yeter ki iyilik yapın ve hiçbir yılgının etkisiyle korkuya kapılmayın. Yaratılış kitabında İbrahim peygamber ile Sara hakkında yazılanlar oldukça ilginçtir. Sara gerçekten güzel bir kadındı. Yani iç güzelliğinden başka o fiziksel açıdan da cazip bir insandı. Öyle ki bazı krallar ona aşık olup onunla evlenmek istediler. Ama Sara İbrahim'e efendi diyerek onun buyruğuna uydu. Bir örnek olarak Sara'nın adının verilmesi ilginçtir. Sara kendi yüreğinde kocası İbrahim'e efendi ya da kocası İbrahim'i efendisi ve başı olarak benimsedi. Şimdi Petros kadını bırakıp kocaya öğüt vermeye başlıyor. Bunun gibi siz kocalar da karılarınızla birlikte geçirdiğiniz yaşamı bilgiyle kendinizden daha güçsüz cinsten olanlara davranırcasına sürdürün. Ayrıca yaşam kayrasının ortak mirasçıları olarak onlara değer verin öyle ki dualarınız engelle karşılaşmasın. 1 Petros 3 ayet 7. Bu ayetten anladığım kadarıyla burada söze edilen koca ancak imanlı olabilir. İmana gelmemiş bir erkek bu buyruğu yerine getiremez ama yine de her erkek için geçerlidir. Elçi Petros'un amacı evlilik içerisinde erkeğe düşen sorumlulukları göstermektir. Şimdi de kocalara dönerek onların yerine getirmeleri gereken görevlerden söz eder. Kocalar karılarıyla düşünceli bir şekilde onlara sevgi, nezaket ve anlayış göstererek yaşamalıdırlar. Yine karılarına karşı gerekli saygıyı göstermeleri gerekir. Çünkü kadınlar erkeklere nazaran daha zayıf yaratılmışlardır. Son zamanlarda dünya çapında kadın hakları konusunda birçok devrimci hareketler gerçekleştirildi. Fiziki güçlerin çarpıştığı bir dünyada kadın her zaman erkek tarafından korunma ihtiyacını hissetmiştir. Tanrı sözünün vurguladığı kadının acınacak aşamada zayıf olduğu değil, hayır, kendisine saygı ve değer verilmesi gereken, aynı zamanda korunması gereken bir varlık olduğudur. Şimdi biraz karı ile koca arasındaki nazik ilişkiye ruhsal açıdan bakalım. İmanlı bir evlilikte erkek ile kadın arasında tam bir şeffaflık olmalı. Evlilik içerisinde küsmek, kavga edip de barışmadan hayata devam edilirse karı ile kocanın birlikte ettikleri dua engellenir. İmanlı karı koca kendi aralarında uzlaşamazken, bir açıdan birbirine düşmanken başkaları için nasıl dua edebilirler? Tanrı'ya geçerli ve anlamlı dua ile yaklaşmanın tek yolu uyuşmaktır. Kutsal kitabın bu özel bölümünden ayrılmadan önce bir söz daha söyleyeyim. Evlilik Tanrı tarafından tüm insanlığa verilmiştir. Kutsal yazı Tanrı önce erkeği yarattı, daha sonra erkekten kadını yarattı. Kadın ona uygun bir yardımcı diye adlandırılır. Başka deyişle kadın erkeğin eşi, yandaşı, yardımcısıydı. Üreyip çoğalma açısından erkeğin yarımıydı. Yine üreyip çoğalma açısından erkek kadınsız sadece yarım bir insandı. Bunu göz önünde tutarsak görüyoruz ki evlilik ilişkisi karısına çocuk olmuş gibi davranmak, karısını sözü üzerine koşuşturmak değil, görevi eşinin yardımcısı, bir parçası olsun ve onu sevsin. Erkek de karısını sevip korusun.